Ayrım 22, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 197. Bölüm 9, Sanatın Hayvanlardaki Kökeni. Georgia O'Keeffe çizimleriyle şöhreti çok geç yakaladı. Siri'nin çizimleri ise diğer sanatçılar tarafından görülür görülmez beğeni toplamıştı. Bu çizimler bir tür doğal yetenek, tartışılmazlık ve orijinallik içeriyor. Bu ünlü soyut dışa vurumcu ressam Willem de Kooning'in ilk tepkisiydi. Soyut dışa vurumculuk konusunda otorite sayılan ve Syracuse Üniversitesi'nde sanat eğitmeni olan Jerome Witkin çok daha coşkuluydu. Bu çizimler çok şiirsel, çok çok güzel, çok pozitif, olumlu ve gergin. Enerji öyle yoğun ve kontrollü ki bu sadece inanılmaz. Bu çizim çok incelikli, çok hassas. Bu çizim duygulanım yaratan ana işaretin anlaşıldığını gösteriyor. Witkin, Siri'nin pozitif ve negatif mekan dengesini, görsel öğelerin yerleşim ve konumlanmasını beğenmişti. Onları gördüğünde çizimleri kimin yaptığını bilmeden sanatçının kadın olduğunu ve Asya hat sanatıyla ilgilendiğini doğru bir şekilde tahmin etti. Fakat Siri'nin 2 metre 40 santim boyunda ve 4 ton ağırlığında olduğunu tahmin edemedi. Siri hortumuyla kalem tutup çizim yapan bir Asya filiydi. De Kooning'e Siri'nin kim olduğu söylendiğinde tepkisi şu oldu: "Bu fil gerçekten de yetenekli bir fil." Aslında Siri fil standartlarına göre sıra dışı değildir. Yabani filler sıklıkla hortumlarını kullanarak toz üzerine bir şeyler çizer, kafesteki filler de genellikle bir sopa ya da taşla yere işaretler çizerler. Doktorumun ve avukatımın odalarında asılı olan resimler, yaptığı işler 500 dolara kadar bedellerle peynir ekmek gibi satılan Carol isimli bir fil tarafından çizilmiştir. Sanatın insanın en soylu ve özgün özelliği olduğu söylenir. Buna göre sanat hayvanların yaptığı şeylerden en temel şekilde farklıdır. Ve en az konuştuğumuz dil kadar keskin bir biçimde bizi hayvanlardan ayırır. Dil gerçekten de hayvanlardaki iletişim sistemlerinde oldukça karmaşık bir ilerleme olduğundan, hayatta kalmamıza yardım etmede bariz biyolojik bir işlev sağladığından ve diğer primatların çıkardığı seslerden geliştiğinden sanat dilden daha soyludur. Oysa sanatın böyle belirgin bir işlevi yoktur ve kökenlerinin görkemli bir gizeme sahip olduğu düşünülür. Fakat şurası açık ki fillerin sanatının bizim sanatımız hakkında bazı söyleyecekleri olabilir. En basitinden fillerin sanatı, insanın sanatsal ürünlerinden uzmanların bile ayırt edemediği ürünleri ortaya koyan benzer bir fiziksel etkinliktir. Kuşkusuz Siri'ninki ile bizim sanatımız arasında büyük farklılıklar mevcut. En azından Siri mesajını diğer fillere iletmeye çalışmıyor. Yine de onun sanatını bir hayvanın tuhaf davranışı olarak niteleyip görmezden gelemeyiz. Bu bölümde fillerin ötesine geçerek diğer bazı hayvanların sanat benzeri etkinliklerini inceleyeceğim. İnanıyorum ki bu karşılaştırmalar insan sanatının orijinal işlevlerini anlamamıza yardım edecektir. Böylece her ne kadar sanatı bilimin antitezi gibi algılasak da gerçekten de bir sanat bilimi ortaya çıkabilir. Sanatın bazı hayvani kökenleri olduğunu anlamak üzere en yakın akrabamız olan şempanzelerden ayrılmamızdan bu yana yaklaşık 7 milyon yıl geçtiğinden bahseden birinci bölümü hatırlayalım. 7 milyon yıl insan hayatı ölçüt alındığında çok büyük bir sayı gibi görünüyor. Fakat bu zaman dilimi dünya üzerindeki karmaşık hayatın tarihinin en fazla %1'ini oluşturuyor. Şempanzelerle genlerimizin yaklaşık %98'ini paylaşmaktayız. Sanat ve insanı benzersiz yaptığını düşündüğümüz diğer özellikler genlerimizin bu çok küçük kısmından kaynaklanıyor olmalı. Ayrıca bu özellikler evrimsel saat ölçeğinde sadece birkaç dakika önce ortaya çıkmış olmalı. Hayvan davranışları üzerine yapılan çağdaş çalışmalar daha önce insanı benzersiz yapan özellikler listesini o kadar kısaltmaktadır ki bizimle hayvanlar arasındaki sözde farklılıkların çoğu artık yalnızca derece farklılığı olarak görünmektedir. Örneğin 8. bölümde vervet maymunlarının gelişmemiş bir dile sahip olduğundan bahsetmiştim. vampir yarasaları soylulukta bizimle bir tutmayabilirsiniz ama onların düzenli bir biçimde karşılıklı fedakarlıkla bulundukları anlaşılmıştır. Tabii ki diğer vampir yarasalarla. Karanlık niteliklerimizden biri olan cinayet sayısız hayvan türünde de belgelendi. Kurtlar ve şempanzelerde soykırım, ördek ve orangutanlarda tecavüz, karıncalarda düzenli savaş ve köleleştirme görülüyor. Bizler ve hayvanlar arasında kesin farklılıklar olarak görülen bu özellikler hayvanlarda da keşfedildiğinde, geriye şempanzelerden ayrıldığımız 7 milyon yılın ilk 6 milyon 960 bin yılında onlar olmadan da yaşayabildiğimiz sanatın yanındaki birkaç özgün niteliğimiz kaldı. Belki de en erken sanat biçimleri ahşap oymacılığı ve vücut boyamaydı. Fakat onlardan korunmuş olarak kalan bir şey olmadığı için bunu bilemiyoruz. Şüpheli de olsa sanata ilişkin ilk korunmuş izler Neandertal iskeletlerinin etrafındaki çiçek kalıntıları ve Neandertallerin kamp bölgelerinde bulunan kemikler üzerindeki çiziklerden oluşuyor. Fakat bunların bilerek düzenlendiği ya da isteyerek çizildiğine ilişkin yorumlar şüphelidir. Yaklaşık 40 bin yıl önce başlayan Kromanyon dönemine kadar müzik aletleri, kolyeler, heykeller ve Lascaux'daki meşhur mağara resimleri biçiminde kalmış olan belirgin sanat kalıntılarına rastlayamıyoruz. Eğer gerçek sanatın insanlara özgü olduğunu savunacaksak, hayvanlardaki kuş şakımaları gibi yüzeysel benzerlikler taşıyan etkinlikler ile bizim sanatımızın ne şekilde farklı olduğunu iddia etmeliyiz. Genellikle varsayılan üç farklılık ileri sürülmektedir. Birincisi, sanat fayda sağlamak için yapılmaz. İkincisi, sanat yalnızca estetik zevk içindir. Ve üçüncüsü, genler aracılığıyla değil, öğrenerek aktarılır. Şimdi bu iddiaları daha yakından ve dikkatle gözden geçirelim. Oscar Wilde, sanat işe yaramaz demiştir. Bir biyoloğun bu zekice söylenmiş sözün arkasında gördüğü saklı anlam, sanatın hayvan davranışı ve evrimsel biyoloji ile ilişkili olarak dar anlamda kullanıldığında faydacı olmadığıdır. Şöyle ki, sanat çoğu hayvan davranışının ayırt edilebilir işlevleri olan hayatta kalma ya da genlerin aktarılması gibi durumlarda yardım sağlamaz. İnsanların ortaya koyduğu sanatın büyük bir kısmı geniş anlamıyla elbette faydacıdır. Çünkü sanatçı böylece herhangi bir şeyi hemcinsleriyle paylaşır. Fakat birinin düşüncelerinin bir sonraki nesle aktarılmasıyla birinin genlerinin sonraki nesle aktarılması aynı şey değildir. Tersine kuşların ötüşü, bir eşe kur yapma, bir alanı savunma ve böylece genlerini aktarma gibi belirgin işlevlere hizmet etmektedir. Sanatın estetik zevkle güdülendiğini ileri süren ikinci iddiaya gelince, Webster sözlüğü sanatı şeyleri bir biçim alacak ya da güzel olacak şekilde yapma ya da eyleme olarak tanımlar. Alaycı kuşlara ya da bülbüllere ötüşlerinin biçiminden ya da güzelliğinden keyif alıp almadıklarını soramayız. Fakat ötüşlerinin genelde üreme döneminde olması şüphe uyandırıcıdır. Dolayısıyla büyük olasılıkla sadece estetik zevk için ötmezler. Sanatın iddia edilen üçüncü farklılığı, her insan topluluğunun kendine özgü bir sanat tarzı olduğu, bu özel tarzın nasıl ortaya konacağı ve bundan nasıl keyif alınacağının kalıtılmayıp öğrenildiğidir. Örneğin bugün Tokyo'da söylenen oraya özgü bir şarkıyla Paris'tekini ayırt etmek kolaydır. Fakat bu biçimsel farklılıklar Parislilerin ve Japonların gözleri için geçerli olduğu gibi genlerimiz tarafından belirlenmez. Parisliler ve Japonlar birbirlerinin şehirlerini sık sık ziyaret edip şarkılarını öğrenebilirler. Bunun aksine pek çok kuş türü, non-passerine olarak adlandırılan tünemeyen ve ötücü olmayan kuşlar, kendi türlerinin ötüşlerine nasıl yanıt vereceklerine ve kendilerinin nasıl öteceklerine dair bilgiyi kalıtım yoluyla edinirler. Bu kuşlardan her biri daha önce hiç duymamış olsa da ve hatta yalnızca diğer kuş türlerinin ötüşlerini duymuş olsa da doğru biçimde ötebilir. Bu da Japon bir aile tarafından evlat edinilen Fransız bir bebeğin Tokyo'ya gidip orada eğitim aldıktan sonra kendiliğinden Fransız milli marşını söylemesine benzer. Bu noktada fillerin sanatından birkaç ışık yılı uzaktaymışız gibi görünebiliriz. Filler bize evrimsel olarak bile yakın değildir. Bize çok daha yakın olan sanat ürünleri, Kongo ve Betsy adlı iki tutsak şempanzenin, Sophie isimli bir gorilin, Alexander isimli bir orangutanın ve Pablo adlı bir maymunun yaptıklarıdır. Bu primatlar fırça ya da parmakla, kalemle, tebeşirle ya da pastelle yapılan farklı çizim biçimlerine hakimdir. Kongo yaptıklarını diğer şempanzelere göstermemesi ve kalemi elinden alındığında öfke nöbetlerine tutulmasından anlaşıldığı kadarıyla kendisini tatmin amaçlı olarak bir günde 33 resim yapmıştır. İnsanlar söz konusu olduğunda sanatsal başarının en uç noktası tek kişilik bir sergidir. Kongo ve Betsy ise 1957'de Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nde iki şempanze gösterisi yapmakla onurlandırıldılar. Sonraki yıl Kongo Londra Kraliyet Festivali'nde tek şempanze gösterisi yaptı. Dahası bu şempanze gösterisinde sergilenen tüm resimler insan müşterilere satıldı. İnsan sanatçıların pek çoğu bu onura sahip olmamıştır. Diğer kuyruksuz maymun resimleri de insan artistler tarafından sergiye gizlice sokuldu ve durumdan şüphelenmeyen sanat eleştirmenleri tarafından içerdikleri dinamizm, ritim ve denge duygusu nedeniyle coşkuyla alkışlandı. Benzer şekilde şüphe duymayanlar kendilerine Baltimore Hayvanat Bahçesi'ndeki şempanzelerin yaptığı resimler verilen ve ressamın sahip olduğu problemleri tanımlaması istenen çocuk psikologlarıydı. Psikologlar 3 yaşındaki erkek bir şempanze tarafından yapılan bu resimleri 7 ya da 8 yaşında paranoid yatkınlıklar taşıyan saldırgan bir çocuğun yaptığını tahmin etti. 1 yaşındaki iki dişi şempanze tarafından yapılan resimlerden birinin şizoid tipli saldırgan bir kıza, diğerinin de babayla güçlü bir özdeşleşme yaşayan paranoid bir kıza ait olduğu düşünüldü. Her durumda sanatçının cinsiyetini sezen psikologlar övgüyü hak ediyor. Fakat yanıldıkları tek şey sanatçının ait olduğu türdü. En yakın akrabalarımız tarafından yapılan bu resimler insana özgü sanat ile hayvan etkinlikleri arasındaki ayrımı gerçekten de bulandırmaya başladı. Tıpkı insanların resimleri gibi kuyruksuz maymunların resimleri de gen aktarımına ilişkin dar anlamıyla faydacı bir işleve hizmet için değil, sadece kişisel tatmin için yapıldı. Buna çoğu insan sanatçı diğer insanlarla iletişim amaçlı olarak ürünlerini ortaya koyarken, kuyruksuz maymun sanatçıların Phil Siri içinde geçerli olduğu gibi resimlerini sadece kendilerini tatmin etmek için yaptıkları şeklinde itiraz edilebilir. Maymunlar resimlerini saklamamakta, onları basitçe fırlatıp atmaktaydı. Fakat bu itiraz beni tatmin etmiyor. Çünkü insanın en basit sanat yapıtı olan karalamalar bile atılır. Ayrıca sahip olduğum en iyi yapıtlardan biri, oyduktan sonra onu bir köşeye atan Yeni Gineli bir köylünün yaptığı ahşap bir heykeldir. Daha sonra çok ünlü olan bazı yapıtlar, kendilerini tatmin amacında olan sanatçılar tarafından yaratılmaktadır. Besteci Charles Ives yaptığı müziğin çok azını yayınlamıştır. Franz Kafka 3 büyük romanını yayınlamamakla kalmamış, vasisine de böyle yapmasını söylemiştir. Neyse ki vasi bu isteğe uymamış, böylece ölümünden sonra Kafka'nın romanlarını, iletişimsel işlevini kazanmaları için zorlamıştır. Fakat kuyruksuz maymunların sanatı ile insanınki arasında paralellik kuran görüşe karşı ciddi bir itiraz daha var. Kuyruksuz maymunların resimleri tutsak haldeki hayvanların ortaya koyduğu doğal olmayan bir etkinliktir. Bu etkinlik doğal olmadığı için sanatın hayvanlardaki kökenine ışık tutmadığı konusunda ısrarcı olunabilir. O zaman gelin inkar edilemez doğal ve aydınlatıcı nitelikteki bir davranışa bakalım. Çardak kuşlarının inşa ettiği çardaklar. İnsanlardan başka bir hayvan türü tarafından yapılan ve süslenen, özenle hazırlanmış yapılar. Eğer çardak kuşlarının ne olduğunu daha önceden bilmeseydim, Yeni Gine'de 19. yüzyıl kaşiflerinin yaptığı gibi gördüğüm ilk çardağı yanlışlıkla insan yapısı sanabilirdim. O sabah daire şeklindeki barakaları, düzenli sıralanan çiçekleri, süslü boncuklar takan insanları ve babalarının büyük yaylarına benzeyen küçük yay ve oklar taşıyan çocuklarıyla bir Yeni Gine köyünden yola çıkmıştım. Ormanda aniden çok güzel bir şekilde örülmüş, 2 metre 40 santim çapında, 1 metre 20 santim yüksekliğinde, bir çocuğun içine girip oturacağı kadar geniş bir girişi olan dairesel bir barakaya rastladım. Barakanın önünde farklı renklerdeki yüzlerce doğal nesnenin dışındaki kalıntılardan temizlenmiş bir çim alan vardı. Ve bu nesneler bariz bir şekilde süsleme amacıyla oraya konmuştu. Temel olarak çiçekler, meyveler ve yapraklardan oluşuyorlardı. Fakat bir miktar kelebek kanadı ve mantar da vardı. Benzer renklerdeki nesneler kırmızı meyvelerin, kırmızı yaprakların yanına konması gibi aynı yerde toplanmıştı. En büyük süslemeyi kapıya doğru bakan uzun bir siyah mantar yığını ile birlikte kapının birkaç metre önünde bulunan turuncu renkli mantar yığını oluşturuyordu. Tüm mavi nesneler barakanın içinde toplanmıştı. Kırmızılar dışarıda ve sarı, mor, siyah ve birkaç yeşil nesne diğer alanlara dağılmıştı. Bu baraka çocukların oynama alanı değildi. Yeni Gine ve Avustralya'ya yayılan 18 türün oluşturduğu bir ailenin üyesi olan karga boyutlarında dikkat çekmeyen ve çardak kuşu adı verilen bir kuş tarafından yapılmış ve süslenmişti. Bu çardaklar daha sonra yuvanın yapımı ve genç kuşları büyütme işlerinin tüm sorumluluğunu alacak olan dişileri baştan çıkarmak üzere erkekler tarafından yapılır. Erkekler çok eşlidir. Olabildiğince çok dişiyle çiftleşmeye çalışırlar ve dişiye spermden başka bir şey sağlamazlar. Dişiler gruplar halindedir. Çardakların etrafında dolanırlar ve eşleşecekleri birini seçmeden önce çevredeki tüm çardakları araştırırlar. Bu sahnelerin insanlardaki benzeri Los Angeles'taki evimden birkaç kilometre uzaklıktaki Sunset Strip'te her gece oynanmaktadır. Dişi çardak kuşları yatak arkadaşlarının yaptıkları çardağın kalitesine, süslerin sayısına, çardak kuşlarının türlerine ve topluluğa göre değişkenlik gösteren yerel kurallara uygunluğuna göre seçerler. Bazı topluluklar mavi süsleri, diğerleri yeşil ya da griyi tercih ederken bazıları baraka yerine bir veya iki adet kuleyi, iki duvarlı yolu ya da dört duvarlı bir kutuyu tercih eder. Çardaklarını öğütülmüş yapraklarla ya da salgıladıkları yağlarla boyayan topluluklar da var. Kurallardaki bu yerel farklılıklar kuşların genlerinden kaynaklanıyor gibi görünmüyor. Bunun yerine yetişkin olması yıllar süren genç kuşların yaşlıları gözlemleyerek öğrenmesi daha makul. Erkekler süslemedeki doğru yerel yolu öğrenirken dişiler aynı kuralları erkeği seçmek için öğrenir. İlk bakışta bu sistem bize anlamsızmış gibi gelir. Buna karşın bir dişi çardak kuşunun yapmaya çalıştığı şey iyi bir eş seçmektir. Böyle bir eş seçme yarışının evrimsel kazananı, kendisinin en fazla sayıda hayatta kalacak yavru vermesine olanak sağlayan erkeği seçen dişi çardak kuşudur. Acaba mavi meyveli erkeği seçmek dişiye ne gibi bir iyilik sağlar? Tüm hayvanlar eş seçiminde benzer sorunlarla karşılaşır. Bizim karşılaştığımız sorunları ve bunların çözümlerini 5. bölümde tartışmıştım. Çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika ötücü kuşlarının içinde yer aldığı, her erkeğin eşiyle paylaşacağı sınırları karşılıklı olarak ayırıp oluşturduğu türleri düşünün. Bu sınır yuva bölgesini ve dişinin yavruyu büyütürken kullandığı yiyecek kaynaklarını kapsar. Bu yüzden dişinin görevinin bir bölümü her erkeğin sahip olduğu alanın kalitesini değerlendirmek oluyor. Ya da erkeğin kendisi yavruyu besleyip korumada ve avlanmada dişiyle birlikte hareket etmelidir. Bu nedenle dişi ve erkekler birbirlerinin ebeveynliğini, avlanma yeteneğini ve ilişkilerinin kalitesini değerlendirmek zorundadır. Tüm bunların değerlendirilmesi çok zordur. Fakat erkek çardak kuşlarında olduğu gibi sperm ve genlerinden başka bir şey vermiyorsa dişinin değerlendirme yapması çok daha zordur. Dünya üzerindeki bir hayvan müstakbel eşinin genlerini ve mavi meyvelerin iyi genlerle ne ilgisi olduğunu nasıl değerlendirebilir? Hayvanların birçok müstakbel eşle 10 tane yavru yapıp ortaya çıkanları karşılaştıracak zamanı yoktur. Hayatta kalan yavruların sayısı. Bunun yerine ötme ya da ritüel haline gelmiş olan gösteriler gibi çiftleşme sinyallerine dayanan kestirme yollara başvurmak zorundadırlar. 11. bölümde daha uzun olarak bahsedeceğim gibi bu çiftleşme sinyalleri nasıl iyi genlerin üstü örtülü bir göstergesi oluyor ya da gerçekten bu bir gösterge midir? Bu oldukça tartışmaya açık bir konu. Bizler sadece eş seçerken yaşadığımız zorlukları ve gerçek zenginliği, ana babalık yeteneklerini ve müstakbel eşlerimizin genetik kalitesini değerlendirme üzerine dikkatle düşünmeye çalışalım. Bunların ışığında bakıldığında dişi çardak kuşunun iyi bir çardağa sahip erkeği bulmasının ne anlam ifade ettiği açığa çıkar. Bir kere dişi kuş bilir ki erkek güçlüdür. Çünkü yaptığı çardak kendi ağırlığının yüzlerce katı ağırlıktadır ve kendisinin yarı ağırlığındaki bazı süsleri metrelerce uzaktan getirmektedir. Yine bilir ki erkek baraka, kule ya da duvarlara gereken yüzlerce çubuğu bükebildiği için mekanik yeteneğe sahiptir. Bu erkeğin karmaşık bir tasarımı doğru biçimde oluşturacak iyi bir beyni vardır. Ormanda bulunan yüzlerce süsü aramak için gereken iyi bir görme yeteneğine ve hafızaya sahiptir. Tüm bu yetenekleri mükemmelleştirecek yaşa kadar yaşadığına göre hayatla başa çıkmada oldukça iyidir. Ayrıca diğer erkekler üzerinde hakim olmalıdır. Çünkü erkekler boş zamanlarının çoğunu diğerlerinin çardaklarını yıkmakla ya da çalmakla geçirirler. Sadece en iyiler sağlam bir çardağa ve süslere sahiptir. Çardak inşa etmek böylece erkek genleri için kapsamlı bir test yerine geçmektedir. Bu durum kadınların taliplerini sıraya dizip ağırlık kaldırma, dikiş dikme, satranç turnuvası, göz testi ve boks turnuvası elemelerinden geçirmesine ve kazananlarla yatmaya gitmesine benziyor. Çardak kuşlarıyla karşılaştırıldığında bizim iyi gene sahip erkekleri seçmek için gösterdiğimiz çaba acınasıdır. Bizler genetik değerle ilgili hiçbir bilgi vermeyen yüz özellikleri, kulak memesi uzunluğu, bölüm 5, cinsel cazibe ve bir Porsche sahibi olmak gibi önemsiz şeyleri ele almaktayız. Güzel seksi kadınlar ya da Porsche sahibi erkeklerin diğer özellikler bakımından berbat genlere sahip olması üzücü gerçeğinin neden olduğu tüm insan acılarını bir düşünün. Ne kadar kötü bir biçimde seçim yaptığımızı ve seçme ölçütlerimizin ne kadar uyduruk olduğunu anladığımızda pek çok evliliğin neden boşanmayla sonuçlandığını merak etmemize gerek kalmaz. Çardak kuşları böyle önemli amaçlar için sanatı akıllıca kullanma yeteneğini nasıl evrimleştirdiler? Erkek kuşların çoğu rengarenk vücutları, şakımaları, kendilerini sergilemeleri ya da yiyecek sunmaları gibi iyi genlerin kısıtlı göstergelerini kullanarak dişilere kur yaparlar. Yeni Gine cennet kuşlarında iki grubun erkekleri çardak kuşlarının yaptığı gibi kendilerini sergilemenin etkisini artırmak için orman zeminini temizleyerek ve süslü tüylerini göstererek bir adım daha ileri giderler. Bu cennet kuşlarından birinin erkekleri temizlediği bölgeleri yuva yapan bir dişinin işine yarayacak nesnelerle süsleyerek daha da ileri gider. Yuvanın sınırları için yılan derisi parçaları, mineral sağlamak için tebeşir ya da memelilerin dışkı parçası ve kalori sağlamak için yenecek meyveler. Çardak kuşları son tahlilde kendileri için kullanışsız olan bu süs eşyalarının eğer eşyaları elde etmesi ve koruması zorsa iyi genler için kullanışlı göstergeler olacağını öğrendiler. 22. ayrımın sonu. Sayfa 206.